Ayrım 9.
Eş form. Rehberlikte kullanılacak araçların eş formlarının bulunması gereklidir. Özellikle psikolojik danışma yardımlarından sonra bireyin psikolojik özelliklerinde bir değişme meydana gelip gelmediğini saptamak için bir ölçme aracını iki defa uygulamak gerekebilir. Aynı ölçme aracının iki defa uygulanması, maddelerin öğrenilmesinden kaynaklanan bir puan artmasına da yol açabilir. Bunu önlemek için eş formu olan araçların tercih edilmesi yararlı olur. Çok faktör. Rehberlikte tek puan testleri yerine mümkün olduğu kadar çok çeşitli puan veren testler tercih edilmelidir. Bu özellikle yetenek testleri için geçerlidir. Rehberlik amacıyla bireyi tanıma çalışmalarında bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmasına yardımcı olunmaya çalışılır. Bunun için de kişinin çeşitli yetenek alanlarındaki başarısını yansıtan yani çoklu puan veren ölçme araçlarının kullanılmasında yarar vardır. Ancak genel yetenek düzeyini yansıtan tek bir puan yerine bu yeteneği oluşturan daha özgül yeteneklerin sözel, sayısal yetenek ve şekil ilişkileri yeteneği ayrı ayrı ölçülmesine gerek olmadığı, çünkü bunların eğitim ve meslekteki başarıda ortak etkiye sahip oldukları iddia edilmektedir. Mehren, 1969, sayfa 105. Gerçekten sözel ve sayısal yetenekler birbirlerinden farklı gibi görünmekle birlikte, öğrenme sürecinde ortak çalışmaktadırlar ve aralarında oldukça yüksek bir ilişki vardır. Bennett ve Ark, 1966. Eğitimde ve işte başarı kompleks bir olgu olup, sadece sayısal ya da sadece sözel yeteneği gerektiren spesifik bir çalışma alanı bulmak kolay olmamaktadır. Ancak bireysel puanlar değerlendirilirken, bir kimse farklı testlerde farklı bir başarı göstermişse, en güçlü yeteneğini en fazla gerektiren alana yönelmesine yardımcı olmak doğru bir davranış olur. Test sonuçlarının kendini tanımaya etkisi. Bireyleri test almaya sevk eden ihtiyaçlar farklı olduğu gibi test sonuçlarına karşı tutumları da farklı olabilmektedir. Bu bakımdan test sonuçlarının bireysel ve sözlü olarak bildirilmesi gerekir. Çünkü ancak bireysel danışmada farklı tutumları etkili biçimde ele alabilmek mümkün olabilmektedir. Ancak uygulanan testin niteliğine ve bireylerin kendilerine ilişkin gerçekleri kabule hazır oluş derecelerine göre sonuçları grup halinde veya yazılı olarak bildirmek de mümkün olabilir. Test uygulamalarının amacı bireylerin oldukça objektif yollarla elde edilen, kendilerine ilişkin yeni bilgileri benlik tasarımlarına katmalarını ve davranışlarını test verileri doğrultusunda değiştirmelerini sağlamaktır. Test sonuçlarını yazılı, sözlü, bireysel ya da gruplar halinde bildirmenin ve danışanı yorumlara katmanın, yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmede etkililik derecesini inceleyen araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda kişinin kendini derecelemedeki isabet derecesi, Johnson 1953, Rogers 1954, test sonuçlarını hatırlayabilmesi, Frohlich ve Moser 1954, okulda alacağı notları veya niteliklerine uygun mesleği daha iyi tahmin edebilmesi, Seaman 1948, Birdie 1954, O'Hara ve Tiedemann 1959, Ülkü 1976, Kuzgun 1982 şeklinde ele alınmıştır. Bu araştırmaların bulguları test sonuçlarını bilmenin yukarıda tanımlanan şekliyle kişinin kendini tanımasına olumlu etkisi olduğunu fakat bu etkinin beklenen düzeyde olmadığını göstermektedir. Ancak elde edilen bulgular tek tek değerlendirildiğinde bazıları daha umut verici görünmektedir. Bu da uygulanan yönteme, deneklerin niteliklerine, bağımlı değişkenin tanımına ve ölçüldüğü zaman aralığına göre değişiklik göstermektedir. Test sonucunu bireysel görüşme, grupta tartışma veya yazılı olarak bildirme yöntemlerinin kendini tanımaya etkileri birbirlerine oldukça yakın bulunmuştur. Falls ve Gazda 1964, Hills ve Williams 1965, Holmes 1964. Test sonuçlarını bildirirken danışmanın bulguları sadece objektif bir tutumla aktarmasının yeterli olup olmadığı, danışanın da görüşlerine başvurması gerekip gerekmediği tartışmalara ve araştırmalara konu olmuştur. Lyle Rogers 1954 danışan katılımını sağlayan kendini değerlendirici yöntemle test bulgularını mekanik olarak iletmeyi amaçlayan test merkezli yöntemin etkilerini karşılaştıran araştırmasında her iki yönteminde kendini tanımaya aynı derecede olumlu etkisi olduğunu saptamıştır. Bu konuda zekanın ayrıştırıcı bir etkisi olduğunu gözleyen araştırıcı, aktif katılım yönteminin bütün bireylere uygun gelmekle birlikte, test merkezli açıklamadan ancak zeki öğrencilerin yararlanabildiklerini ifade etmektedir. Holmes 1964, danışanın test sonuçlarının tartışılmasına katılımına çeşitli derecelerde yer veren metotları karşılaştıran araştırmasında, danışanın test sonuçlarına verdiği önemi ve danışmana karşı tutumunu bağımlı değişken olarak almıştır. Bulgular sonuçları sadece mektupla alan grubun bunları kendileri için önemli bulmadıklarını, danışmanla yüz yüze ilişki içinde bulunan ama tartışmaya farklı derecede de olsa katılan danışanların hepsinin sonuçlardan aynı derecede ve olumlu olarak etkilendiklerini göstermektedir. Gustad ve Tuma 1957 ise sonuçları iletmede uygulanan yöntemlerin kendini değerlendirmede farklı etki yapmadığını, ancak başlangıçta kendini daha isabetli değerlendiren danışanların danışma sürecinden daha çok yararlandıklarını saptamıştır. Test sonuçlarını bilmekle kendini değerlendirme arasındaki ilişkide danışanın özelliklerinin de rol oynadığını işaret etmek gereklidir. Test sonuçları daha önceki benlik tasarımına uygunsa, birey onları öğrenme ve akılda tutma eğilimi göstermekte, ters düşüyorsa reddetmektedir. Goldman 1961 sayfa 355. Frohlich ve Moser 1954 zeka düzeyi ile test sonuçları arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmasında düşük puan alan öğrencilerin çoğunun test bulgularını olduğundan daha yüksek, yüksek puan alan öğrencilerin bazılarının ise olduğundan daha düşük olarak hatırladıklarını saptamıştır. Bu bulgu test sonuçlarının bireysel olarak yorumlanması ve bu yolla benlik tasarımını yumuşatarak vaktiyle ona uymayan yaşantının yani yeni bir gerçeğin kabulüne yardımcı olunması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ölçme araçlarının sonuçlarını bildirirken göz önüne alınacak hususlar. Ölçme araçlarının bulguları çok kere bireyin en mahrem saydığı bilgiler olabilir. Bu bilgilerin iletilmesi, işleminin bireysel danışma yöntemiyle yapılması gerekir. Bu husus özellikle yetenek testleri ve bazı kişilik envanterleri için geçerlidir. Onun için bulguların iletilmesinde bireysel danışma yönteminin uygulanmasında yarar, hatta bazı hallerde zorunluluk vardır. Ölçme sonuçlarını iletirken göz önünde bulundurulması gerekli bazı hususlar aşağıda özetlenmiştir. 1. Sonuçları bildirmeye başlamadan önce danışanın gerçekten bunları bilmek isteyip istemediğinden emin olmak gerekir. Bir danışan herhangi bir nedenle bir ölçme aracı aldıktan sonra ya aracın düşündüğü kadar etkili olmadığını fark ettiğinden ya da tersine etkili bir ölçme aracı olduğu ama kendisi için istenmedik bazı gerçekleri açığa çıkaracağı düşüncesiyle sonuçları bilmek istemeyebilir. İsteksiz kişiye de bir şeyler anlatmak mümkün değildir. Onun için ölçme sonuçlarını değersiz bulan bir danışana bunları açıklamakta ısrar etmemek yerinde olur. Ancak kaygılı danışanlara güven vermek ve gerçeklerle karşılaşmaktan ürkmemelerini sağlamak için çeşitli yollara başvurulabilir. Ama sonuçta danışanın ölçme sonuçlarını bilmek isteyeceği ana kadar beklemek gereklidir. 2. Puanları açıklamadan önce danışanın bu ölçme işleminden ne beklediğini tartışmakta yarar vardır. Bu aşamada danışana bazı madde örnekleri vererek aracı hatırlatmak ve ne ölçtüğünü bir kere daha kısaca anlatmak yerinde olur. 3. Danışanın ölçme aracının her birinden nasıl bir başarı beklediği sorulmalıdır. Sonuçlar hangi tür puanla bildirilecekse, standart puan, yüzdelik puan, o puanın anlamı önce açıklanmalı, sonra da danışana uygulama sırasındaki performansını düşünerek genel dağılım içinde kendi yerini nerede gördüğü sorulmalıdır. Soruları yanıtlarken danışanın maksimum performansını ortaya koyup koyamadığı, aracın ölçtüğü özellik yönünden genel olarak nasıl bir durumda olduğu, tipik davranışın verdiği cevaplara tam olarak yansıyıp yansımadığı araştırılmalıdır. 4. Eğer birden fazla ölçme aracı uygulanmışsa açıklamaya yetenek testlerinden başlanması uygun olur. Uygulanan test bir genel yetenek testi ise, bireyin aldığı puanın çeşitli referans grupları içindeki yeri, yüzdelik veya standart puan olarak belirtildikten sonra mümkünse testi oluşturan sözcük, sayı ya da şekil sorularından hangilerinde daha başarılı olduğu da belirtilmelidir. Eğer çok faktörlü, ayrıştırıcı bir yetenek test bataryası uygulanmışsa, çeşitli alt testlerden alınan yüzdelik puanlar bir profil halinde gösterilmeli ve danışanın güçlü ve zayıf yönlerini daha açık bir şekilde görmesine yardımcı olunmalıdır. Düşük puanları açıklarken kişinin güçlü yanlarını da hemen vurgulayarak bireyin kendine güveninin sarsılmamasına özen gösterilmelidir. 5. Yetenek testlerinin sonuçlarından hemen sonra veya eş zamanlı olarak ilgi envanteri sonuçları açıklanmalı ve ikisi arasında ilişki kurulmaya çalışılmalıdır. Danışanın üstün puan aldığı bir yetenek alanıyla ilgili bir alanda ilgi puanının düşük oluşunun ya da bunun tersi bir durumun nedenleri tartışılmalıdır. 6. Danışanın yetenek puanlarıyla okulda ya da başka bir çevrede o yetenekle ilgili çalışmalarındaki başarı durumunu karşılaştırması için uyarıcı sorular sorulmalıdır. Örneğin, sayısal yetenek testinde ortalamanın üstünde bir başarı göstermişsin. Okulda matematik dersinde başarı durumun nasıl gibi bir soru sorulabilir. Eğer başarı durumu yetenek puanıyla tutarlı değilse bunun sebebi sence nedir denilebilir. Danışman danışana yönelteceği sorularla onun test sonuçları ile günlük yaşantıları arasında ilişki kurmasına yardımcı olmalıdır. Aynı işlem ilgi envanterlerinin sonuçlarını bildirirken de yapılmalıdır. Özenti ile gerçek ilgiyi ayırt etmek için puanlarla hobiler, ders dışı etkinlikler ve derslerdeki yaşantıları karşılaştırmak yararlı olur. 7. Kişilik envanterleri bazen kişinin kendi kendine saygısı açısından çok önemli kişilik boyutlarını ölçmüş olabilir. Örneğin saldırganlık ya da nörotisizm gibi. Bu tür envanterlerin sonuçlarını açıklarken ölçülen özelliklerin içerdiği kavramları doğru, bilimsel ama öğrencinin anlayacağı bir dille açıklamak gerekir. Olumsuz özellikleri açıklarken danışanın değersizlik duygusuna kapılmaması için ona içten kabul ve saygı gösterilmelidir. Burada da yine bulguları açıklarken test maddelerine ara sıra dönmek ve örnek davranışlar üzerinde danışanın konuşmasını sağlamak, tipik davranışlarıyla test maddelerine verdiği cevapları karşılaştırmak iyi olur. 8. Test sonuçlarını açıklarken danışanın soru sormasına ve katılmadığı noktalarda görüşlerini söylemesine izin verilmeli ve hatta bu tür tepkiler vermesi teşvik edilmelidir. Testin gerçeği yansıtmadığını söyleyen bir danışana karşı danışmanın geçerlik ve güvenirlik katsayılarından örnekler vererek testi savunmaya kalkması çok yersiz bir davranış olur. Bu gibi durumlarda en fazla vermiş olduğun cevaplara göre bu sonuçlar elde edildi denilebilir. 9. Danışana testlerin bir bakıma bireyi başkalarıyla karşılaştırma aracı olduğu, mutlak ölçme yapmadığı, ölçmede hatalar da olabileceği söylenerek test bulgularıyla tutarlı olmayan yaşantılarını daha ayrıntılı olarak anlatması için teşvik edilmelidir. Böyle durumlarda çevresel faktörlerin test puanları üzerindeki etkisini de tartışmak yararlı olur. 10. Yetenek testlerinden, ilgi ve kişilik envanterlerinden elde edilen bulgular ayrı ayrı açıklandıktan sonra bunlar bir bütün olarak tekrar ele alınmalı ve birbirlerini destekleyen ya da birbirleriyle çelişen yönler üzerinde durulmalıdır. 11. Kesin bir delil olmadığından, bir ölçme aracından elde edilen puanlardan mantıklı çıkarsamalar yapmaya kalkışmamalıdır. Örneğin ilgi envanterinin edebiyat ölçeğinden 85. yüzdelikte bulunan bir gence, edebiyatçı olmaktan doyum sağlayacağını söylemek mantıklı bir davranış olabilir ama edebiyat puanı yüksek olan herkesin edebiyata yeteneği olmayabilir. Gençlik döneminde edebiyat ilgisi sık gözlenen ve çok kere kalıcı olmayan bir eğilimi ifade etmektedir. Araştırma bulgularına dayanmayan çıkarsamaların yanıltıcı olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 12. Test sonuçları danışana anlayacağı bir dille açıklanmalıdır. Profiller ve yüzdelik puanlar kolay anlaşıldığı için tercih edilmelidir. Ne kadar objektif olursa olsun, istatistiksel gerçeği yansıtmakla yetinmemeli, ek bilgiler vererek bulguları anlaşılır hale getirmelidir. 13. Bulgular danışanın varsa okul veya meslek seçimi, uyum güçlükleri ya da başarısızlık gibi sorunları çerçevesinde tartışılmalıdır. Sadece kendini tanıma amacıyla test veya envanter almış olan bir danışanın bile bazı güncel sorunları olabilir. Ölçme aracından elde edilen bulguları böyle kişisel sorunlarla ilişkisi içinde ele alınırsa benlik tasarımında değişiklik yapma olasılığı artar. 14. Son olarak ölçme araçlarının verdiği puanların kesin ve değişmez gerçekler olmadığı vurgulanmalı ve bireye niteliklerini geliştirebileceği faaliyet alanları hakkında rehberlik yapılmalıdır. Beklenti tablosu. Bir yetenek testinden alınan puanların anlamını açıklamanın bir yolu beklenti tablosu hazırlamaktır. Bilindiği gibi genellikle yetenek testleri okul başarısını yordamak amacıyla uygulanmaktadır. Bu bakımdan yetenek testlerinin okul başarısıyla ilişkisini danışana açıklamakta yarar vardır. Bulguların beklenti tabloları halinde gösterilmesi onların anlaşılmasının kolaylaştırıcı bir yoludur. Beklenti tablosu öğrencilerin bir testten aldıkları puanlara bakarak ileride gösterecekleri başarıyı önceden kestirmek amacıyla kullanıldığı gibi geçmiş başarılarına bakarak gelecekte ne düzeyde başarıyı ne kadar olasılıkla gösterebileceklerini tahmin etmek amacıyla da kullanılabilir. Aşağıda gördüğünüz beklenti tablosu bir lisede birinci sınıf öğrencilerinden 4 yıl boyunca elde edilen verilerle hazırlanmıştır. Her yıl lise 1. sınıf öğrencilerine bir fen yeteneği testi uygulanmış, bunlardan daha sonra fen kolunu seçenlerin 2. ve 3. sınıflardaki fen dersleri not ortalamaları elde edilmiştir. Bundan sonra fen yetenek testi ham puanları gruplanarak yukarıdan aşağıya not ortalamaları da gruplanarak soldan sağa doğru yazılmıştır. Beklenti tablosu. Not ortalamalarını alabilme olasılığı. Değerler yüzde olarak verilmiştir. FYT ham puan 86-100, 1-3 100, 3.1-5 100, 5.1-7 98, 7.1-9 80, 9.1-10 55. FYT ham puan 79-85, 1-3 100, 3.1-5 99, 5.1-7 96, 7.1-9 66, 9.1-10 42. FYT ham puan 73-78, 1-3 100, 3.1-5 96, 5.1-7 95, 7.1-9 62, 9.1-10 30. FYT ham puan 67-72, 1-3 99, 3.1-5 90, 5.1-7 80, 7.1-9 40, 9.1-10 28. FYT ham puan 61-66, 1-3 98, 3.1-5-88, 5.1-7-73, 7.1-9-29, 9.1-10-13. FYT ham puan 54-60, 1-3-3-97, 3.1-5-79, 5.1-7-62, 7.1-9-25, 9.1-10-11. FYT ham puan 48-53, 1-3-3-96, 3.1-5-76, 5.1-7-61, 7.1-9-20, 9.1-10-15. FYT ham puan 42-47, 1-3-3-96, 3.1-5-75, 5.1-7-50, 7.1-9-18, 9.1-10-13. FYT ham puan 36-41, 1-3-3-93, 3.1-5-57, 5.1-7-24, 7.1-9-5, 9.1-12. FYT ham puan 10-35, 1-3-3-75, 3.1-5-21, 5.1-7-13, 7.1-9-3, 9.1-10-0. Tablo incelendiğinde fen yeteneği testinden elde edilen başarı düzeyi ile 2 yıl boyunca fen derslerinden elde edilen not ortalamaları arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Örneğin fen yeteneği puanı 86-100 olan her 100 öğrenciden 98'i 5.1-7 veya 7'den fazla, ikisi ise 5.1'in altında not ortalaması elde etmiştir. Bu nedenle ilgili bölmeye 98 yazılmıştır. Bu fen yetenek test puanı 86 ile 100 arasında olanların 5.1 ve daha yüksek not ortalaması tutturabilme olasılığı %98'dir demektir. Bu grubun 5'ten daha az bir not ortalaması tutturabilme olasılığı ise %100'dür. Çünkü bu gruptan hiç kimsenin not ortalaması 5'ten daha düşük olmamıştır. Yine bu grubun 7 ile 9 arasında bir not ortalaması tutturma olasılığı %80'dir. Çünkü her 100 öğrenciden 80'i en az bu düzeyde bir not ortalaması tutturmuştur.